Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul
Sadakallahu al-aliyyul azim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Şehrivar 1404, Hicri Kameri 24 Rebiül Evvel 1447 ve Miladi Takvimli 17 Eylül 2025 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağım. Ardından İran'ı Keşfet Podcast'i, İman Nuru, Nehcül Belaga Öğütleri ve İranlı Ünlüler Evrensel Mefahirler adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İsmail Bekai yaptırımların geri dönmesinin ajansla yapılan anlaşmayı geçersiz kılacağını belirtti. Tümgeneral Musevi, silahlı kuvvetlerin savunma ve taarruz gücünün artırılması durumundayız dedi. Numan Kurtulmuş, Siyonist İsrail'in bütün bölgenin düşmanı olduğunu söyledi. Hamas, İsrail'in Gazze'deki konut kulelerinin askeri amaçla kullanıldığı iddiasının yalan olduğunu söyledi. Fransa, İsrail'in Gazze'deki yıkıcı harekatın askeri bir mantığı olmadığını söyledi. Ve İrlanda, İsrail ve silah destekçilerinin Birleşmiş Milletler çıkarılması çağrısında bulundu. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'a yönelik her türlü düşmanca eylem, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarının geri getirilmesi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki mütabakatı geçersiz hale getirecektir uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, bugün düzenlenen basın toplantısında İran ile ajans arasındaki olası anlaşmaya dair spekülasyonlara değinerek şunları söyledi. Bir ülkenin bir anlaşma hakkındaki görüşünün mutlaka metne yansıması gerekmez. Ancak İran, ajans ile yapılan anlaşmanın yalnızca ülkemize yönelik düşmanca eylemlerden kaçınılması şartıyla geçerli olacağını vurgulamaktadır. Bekai, İran ile ajansın yeni koşullarda koruma yükümlülüklerinin uygulanması için bir yöntem üzerinde uzlaştığını ve ajans genel direktörü Rafael Grossi'nin bu anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirterek, Avrupa ülkelerinin bu anlaşmanın eksik olduğu yönündeki tutumlarının söz konusu 3 Avrupa ülkesinin ajansa yeterince itibar göstermediğini ortaya koyduğunu ifade etti. Viyana'daki uluslararası kuruluşlarda Rusya'nın temsilcisi Mihal Ulyanov, Rusya, Çin, Venezuela ve Nikaragua'nın İran tarafından sunulan ve nükleer tesislere yönelik herhangi bir saldırı veya saldırı tehdidinin yasaklanmasını öngören karar tasarısına destek verdiğini duyurdu. Ulyanov sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajda söz konusu 4 ülkenin İran'ın önerdiği karar tasarısını desteklediğini belirtti. Ulyanov şöyle yazdı. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın genel kurul toplantısında ajansın koruması altındaki nükleer tesis ve sahalara yönelik her türlü saldırı ve saldırı tehdidinin yasaklanmasını öngören bir karar tasarısı sundu. Çin, Nikaragua, Rusya ve Venezuela bu tasarıyı destekledi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı savunma ve askeri kapasitenin çeşitli alanlarda arttırılmasını durdurulamaz stratejik bir yaklaşım olarak tanımladı ve bu konunun İran'ın başkumandanı tarafından özellikle vurgulandığını belirtti ve kara kuvvetlerin savunma, taarruz ve savaş yeteneklerinin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, çarşamba günü İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin taktik karargahında incelemelerde bulundu. Bu kuvvetin ve diğer askeri birliklerin ülkenin bağımsızlığını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmaya ve muhtemel tehditlerle mücadeleye hazır olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Musevi, "Yüce Allah'a şükürler olsun ki silahlı kuvvetlerimizin uyanıklığı ve akılcılığı sayesinde özellikle 8 yıllık kutsal savunma ve 12 günlük zorla dayatılan savaş gibi tarihi tecrübelerden yararlanarak savunma ve savaş hazırlıkları öyle bir seviyeye ulaştı ki düşmanlar artık İran'a yeniden saldırma hayaline kapılma gibi hesap hatalarına düşmeye cesaret edemiyorlar," dedi. İran'ın gençler kategorisindeki hız pateni milli sporcusu Emir Mehdi Yahaki, Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası finalinde bronz madalya kazandı. Yahaki ön eleme, çeyrek final ve yarı final aşamalarını üstün performansla lider tamamladıktan sonra oldukça zorlu geçen final yarışında da başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Yarışı 3. sırada tamamlayan Yahaki, böylece İran'a hız pateni tarihinde ilk kez bronz madalya kazandırmış oldu. İran spor kafilesi, Yahaki'nin 100 metre yarışındaki bu başarısıyla şampiyonadaki mücadelesini tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Siyonist İsrail'in bütün bölgenin düşmanı olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs'ta sinsi emellerine dikkat çekti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladı. Toplantıda yaptığı konuşmada Siyonist rejimin İsrail'in bölgedeki bütün halkların düşmanı olduğunu söyledi.
Filistinlileri sevmiyor, diğer Arapları seviyor değildir. Arapları sevmiyor, Türkleri seviyor değildir. Türkleri sevmiyor, Kürtleri seviyor değildir. Sünnileri seviyor, Şiileri sevmiyor değildir. Marunileri seviyor, Ezidileri sevmiyor değildir. Siyonistler bu bölgenin bütün halklarından nefret eder, hiçbirisini günahları kadar sevmez. Kıbrıs'ta arz-ı mevudun bir parçasıdır onlar açısından. Öyle olduğu için de Kıbrıs'ta barış ve istikrar istemezler. Kıbrıs'taki Türk halkının güçlü ve huzurlu olmasını hiç istemezler. Onun için bölgede her türlü fitneyi, her türlü sıkıntıyı çıkarmak ve bir takım desteklerle güneydeki yayılmacı, EOK'cı hedeflerle kendi Siyonist hedeflerini örtüştürmeye çalışıyorlar. Bunun için son zamanlarda Güney Kıbrıs'ta bir takım üslere destek verdikleri, bir takım askeri alet ve mühimmatın Güney Kıbrıs'a sevk edildiğini dikkatle ve hassasiyetle izliyoruz. Güney Kıbrıs'a yapılan bu askeri sevkiyat sıradan bir askeri sevkiyat olmadığının da farkındayız.
Numan Kurtulmuş, İsrail rejiminin Türk dünyasının gücünden korkması gerektiğini de söyledi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Hamas hareketi, Siyonist rejimin Gazze'deki konut kulelerinin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddialarını kesin bir dille yalanladı. Hamas tarafından yayımlanan açıklamada, işgalci rejim ordusu sözcüsünün Gazze kentindeki konut kulelerinin Diriliş tarafından askeri amaçla kullanıldığı yönündeki iddialarının açık bir yalan olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadeye yer verildi. İşgalci rejimin bu iddialarının amacı vahşi ve faşist suçlarını meşrulaştırmak ve Gazze kentinin kasıtlı olarak yıkımını örtbas etmektir. Hamas, işgalci rejimin masum sivillere yönelik vahşi saldırılarını sürdürdüğünü ve onları zorla Gazze'den göçe zorladığını vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin merkezine yönelik saldırılarının genişletilmesini ve yoğunlaştırılmasını sert bir dille kınadı. Bakanlık, yayınladığı bildiride şu açıklamayı yaptı. Fransa, İsrail'den artık askeri bir mantığı kalmayan bu yıkıcı harekatına son vermesini ve en kısa sürede ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması amacıyla müzakerelere yeniden başlamasını talep ediyor. Açıklamada ayrıca Fransa'nın İsrail'den Gazze'ye insani yardımların gelişine yönelik tüm kısıtlamaları derhal kaldırmasını ve bu yardımların hızlı, kapsamlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına izin vermesini bir kez daha talep ettiği belirtildi. İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, İsrail ve bu rejime silah sağlayan ülkelerin Birleşmiş Milletler'den ihraç önerisinde bulundu. Michael Higgins, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Gazze şeridinde Siyonist rejim tarafından işlendiği soykırımla ilgili raporunun yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu çok önemli bir belgedir çünkü 1948 soykırım sözleşmesinde tanımlanan 4 eylemin gerçekleştiğini açıkça ortaya koymaktadır," dedi. Higgins ayrıca Gazze'deki sivillere yönelik katliamların durdurulması için uluslararası toplumun İsrail üzerinde baskı kurması çağrısında bulundu. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri ise Sergey Shoigu, Moskova'nın İsrail'in eylemlerini sert şekilde kınadığını ve bu rejimin Katar'a yönelik saldırısının İsrail-Filistin müzakerelerinin temelini yok ettiğini belirtti. Salı günü Bağdat'ta resmi ziyaret gerçekleştiren Shoigu, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ile görüşmesinde Batı Asya'daki durumun son derece zor olduğunu ifade etti. Suriye, Lübnan ve Yemen'deki gerilimin artmasının endişe verici olduğunu vurgulayan Shoigu, her şeyden önce Gazze şeridindeki benzeri görülmüş kan dökülmesinin durdurulması gerektiğini söyledi. Shoigu ayrıca Irak Savunma Bakanı Sabit El Abbasi ile yaptığı görüşmede Moskova'nın Bağdat ile teknik ve askeri alanlarda her türlü işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Almanya'nın Avrupa'nın Gazze diplomasi çabalarını engellemesinin sebepleriyle ilgili. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Almanya'dan Gazze dosyasındaki çıkmazı ve İsrail üzerindeki baskıyı aşmak için yeni çözümler ve adımlar sunmasını istedi. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Kaya Kallas, Almanya'nın Gazze konusunda Avrupa'nın çıkmazını aşmak için alternatifler ve yeni girişimler ortaya koyması gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını yoğunlaştırması ve Salı günü kara saldırısına başlamasıyla eş zamanlı olarak yapıldı. Kallas daha önce Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı bir konuşmada Avrupa Birliği'nin İsrail'e verdiği desteği askıya almayı ve Avrupa Birliği-İsrail Ticaret Anlaşması'nın bazı bölümlerini sınırlamayı planladığını açıklamıştı. Ancak ticari askıya alma kararı oylama gerektiriyor ve Almanya, Avrupa ülkelerinin lideri olarak İsrail'e yaptırımlara karşı çıkan ülke olarak biliniyor. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu'nun Almanya'dan bu talebi, bu ülkenin yıllardır İsrail'e koşulsuz destek vermesinin ardından Gazze'deki saha gelişmeleri ve kamuoyu baskısının Avrupa'yı İsrail'e karşı daha net bir tutum almaya yönlendirdiği bir dönemde gündeme geldi. Ancak Berlin'in muhalefeti ve işbirliği eksikliği bu konuda ciddi bir engel teşkil ediyor. Almanya, Avrupa Birliği içinde İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olarak tanınıyor. Almanya'nın İsrail'e desteği tarihsel, siyasi, ekonomik ve stratejik nedenlere dayanıyor. Siyasi düzeyde Almanya, Avrupa Birliği ve NATO'nun kilit bir üyesi olarak küresel meselelerde ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde her zaman İsrail'i savunmuştur. Ayrıca Berlin, İsrail ile geniş ekonomik ve ticari ilişkilere sahiptir. Almanya şirketleri teknoloji, savunma sanayi, ilaç ve otomotiv gibi çeşitli sektörlerde İsrail ile işbirliği yapmaktadır. Siyonist rejim, Batı Asya bölgesinde Almanya'nın önemli ihracat pazarlarından biri olarak görülmektedir. Öte yandan Almanya'daki Yahudi lobileri de hükümet politikalarının İsrail lehine şekillenmesinde etkili rol oynamaktadır. Bu nedenle İsrail uzun yıllardır Almanya'nın askeri ve siyasi desteğinden faydalanmaktadır. Gelişmiş silahların satışı ve mali yardımlar bu rejimin askeri gücünü arttırma yönünde Almanya hükümetlerinin sürekli gündeminde olmuştur. Almanya bu destekleri genellikle İsrail'in güvenliğini sağlama yönünde adımlar olarak sunmaya çalışsa da, gerçekte bu yardımlar İsrail'in Filistinlilere, özellikle savunmasız Gazze halkına yönelik suçlarını sürdürmesine hizmet etmektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumunu dinlediniz. İran Radyo Podcast. İran'ı Keşfet Podcast'ı dinleyicileri, hepinizi İran'ın başkenti Tahran'dan selamlıyoruz. Podcast'imizin bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm aynı zamanda İlam iline dair özel tanıtımımızın son bölümü. İran'ın batısındaki dağlık incisi olan İlam, tarihi, doğası ve kültürüyle derin ve etkileyici bir bütünlük sunuyor. Bir önceki bölümde İlam'dan Zagros'un gelini olarak bahsetmiştik. Her köşesi göz alıcı güzelliklerle dolu bir il. Göklere uzanan Zagros dağları, meşe ormanları ve bol sulu nehirleriyle huzur dolu bir atmosfer oluşturuyor. Öyle ki her gezgin bu büyüye kapılıyor. Ama İlam sadece doğadan ibaret değil. Burası köklü kültürlerin ve tarihsel sanatların yaşadığı bir toprak. İlam müziği kadim efsaneler ve ritüellerden doğmuş, bugün hala düğünlerde ve yaz törenlerinde halkın yaşamına renk katıyor. Geleneksel kutlamalar, yerel oyunlar ve eşsiz el sanatları bu bölgenin kültürel değerlerini yansıtan unsurlar olarak halkın hikayesini anlatıyor. Bu bölümde İlam'ın kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarih, doğa, kültür ve sanatın iç içe geçtiği bu büyüleyici ili daha yakından tanımaya ne dersiniz? İran'ı keşfet ile bu geniş toprakların sunduğu yeni sırların peşindeyiz. Ancak bu heyecan verici yolculuğa başlamadan önce sizi iranradio.ir/tr web sitesi adresindeki web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyoruz. Orada çeşitli ücretsiz podcastlere erişebileceksiniz. Herhangi bir yorum veya öneriniz varsa bunları bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Yorumlarınızın bize yol gösterici ve ilham verici olacağından emin olabilirsiniz. İlam neresinden bakarsınız bakın, güzellikten başka bir şey göremeyeceğiniz bir diyardır. Bir yandan Zagros dağları, diğer yandan nehirler, şelaleler ve meşe ormanları İlam'ın kollarını açmış, insanın ruhunu ve kalbini okşayan bakir ve göz alıcı doğasının parçalarıdır. Doğal ve tarihi güzelliklerin yanı sıra kültür ve sanat da İlam ilinde özel ve hak ettiği bir yere sahip. Bu değerler zarif ve huzur verici güzellikleriyle gözler önüne seriliyor. Bu kültürel yansımaların en etkileyici örneklerinden biri de İlam'ın özgün ve coşkulu müziğidir. İlam müziği bu toprakların efsanelerini, mitlerini ve kadim ritüellerine dayanır. Yüzyıllardır halkın yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Hem sevinçli kutlamalarda hem de yas ve matem törenlerinde yer bulmuştur. Günümüzde bu sanat geleneksel, yerel ve pop türlerinde gençler arasında yaygınlaşmış durumda. İlamlı sanatçılar müzik derneklerinde aktif olarak çalışarak bu mirası koruyor ve geliştiriyorlar. Bu bölgede bulunan antik müzik izleri ve kalıntıları İlam müziğinin köklü geçmişini ve özgün kimliğine güçlü bir kanıt sunuyor. Hepimiz biliyoruz ki Kürt müziği dünyanın en eski müzik geleneklerinden biridir. İlam müziği de Kelhori Kürt müziği gibi Kürt müziğinin bir kolu olarak kabul edilir. Bu müziğin temel enstrümanları arasında dozele, zurna, tömbek ve davul yer alır. Genel olarak etnik müzikler ritmik ve melodik olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Arkeolojik araştırmalar ve müzik bilimsel çalışmaları antik İlam'ın İran platosundaki ilk mekan müziği merkezlerinden biri olduğunu göstermektedir. Bu müzik geleneğinin izleri hala bölge halkının ritüellerinde canlı bir şekilde yaşamaktadır. İlam uygarlığı, İran platosu ve Mezopotamya'nın en eski medeniyetlerinden biri olarak müziğe özel bir önem vermiştir. Bu topraklarda çeşitli müzik enstrümanları üretilmiş ve kullanılmıştır. Bu uygarlığa ait kabartmalarda, heykelciklerde ve mühürlerde müzik aletleri çalan kadın ve erkek figürlerine rastlanmaktadır. Elbette İlam müziği ile ilgili elimizde sınırlı sayıda arkeolojik eser bulunmaktadır. Bu eserlerde müzisyenler ve enstrümanlar tasvir edilmiştir. Ancak Mezopotamya'da bu gibi görsel belgelerin yanı sıra gerçek enstrüman örnekleri de bulunmuştur. Ayrıca çivi yazısıyla yazılmış tabelalarda o bölgelerdeki müzik sistemleri hakkında bilgi vermektedir. Bu müziğin en belirgin özelliği İran'da yaygın olan Kürt müziğiyle benzer şekilde ritmik yapısıdır. Yani ritmik kalıplara özel bir vurgu vardır. Tıpkı neşeli Kürt müzik makamlarında görülen çopi ve sema figürlerinde olduğu gibi. İlam ilinde tıpkı İran'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Nevruz, düğünler ve dini bayramlar gibi kutlamalar ve özel günler kadim, etnik ve dini ritüellere dayanarak düzenlenir. Bu törenler geleneklerin korunmasının yanı sıra halk arasındaki sosyal bağları ve dayanışmayı güçlendirir. Aynı zamanda da bu etkinlikler toplumsal birlikteliği canlı tutan birer buluşma ve ortak paylaşım fırsatıdır. Ayrıca yas ve matem törenleri de İlam kültüründe derin köklere sahiptir. Bu törenlerde halkın dayanışması ve empatisi açıkça görülür. Akrabalar ve dostlar yas tutan aileye eşlik ederek anma törenlerine katılır. Hem kaybedilen kişiyi onurlandırmak hem de yas sürecinde aileyi manevi destek olmak için bir araya gelirler. Bu birliktelik yas süresinin ruhsal bakımdan daha sağlıklı olarak atlatılmasına yardımcı olur. Örneğin çemer, ölümle ilgili geleneksel bir ritüel ve mitolojik bir gösteridir. Bu tören, İlam'daki Kürt toplulukları tarafından önemli bir şahsiyetin vefatı sonrası düzenlenir. Amaç, ayrılık acısını paylaşmak ve merhumun anısını yaşatmaktır. Tören için önce Çemer Meydanı hazırlanır ve merkezinde Kotelga adı verilen özel bir alan oluşturulur. Ardından halk ve misafirler dairesel bir düzende sıralanır. Müzisyenler zurna ve davul eşliğinde çemer ezgilerini çalmaya başlar. Doğaçlamacı şairler merhum hakkında dizeler söylerken solistler çemer makamlarına uygun şekilde onlara eşlik eder. Bu sırada kadınlar ve erkekler dairenin etrafında uyum içinde dönerler. Bu tören genellikle vefat eden kişinin ölümünden 1 ila 3 hafta sonra düzenlenir. Bu süre yas sahibi kişinin çevredeki bölgelere haberci göndermesi ve törene katılmaları için akraba ve ahbap aileleri davet etmesi amacıyla tanınır. İlam'daki çemer töreni derin ahlaki ve inanç temelli anlamlar taşır. Eşitlik, dayanışma, birlik, düzen ve denge gibi değerleri yansıtır. Erkek ve kadınların yan yana uyum içinde saf tutarak hareket etmeleri, toplumsal yaşamda kadın-erkek eşitliğinin ve birlikte var olmanın sembolüdür. Çemer, insani ve İslami değerlerin bir bütününü nesnel ve elle tutulur bir biçimde tasvir ediyor ve bu yolla yitirilmiş yakınların ve ıslah olmuş, Allah'a yönelmiş insanların örfi haklarını ve manevi kişiliklerini yüceltiyor. İlam ili, kadim gelenekler ve ritüellerle zenginleşmiş bir bölgedir. Her biri, bu topraklardaki köklü İran kültürünün ve medeniyetinin yansımasıdır. Arkeolojik araştırmalar ve kazılar, antik İlam halkı arasında geleneksel sporların ve oyunların oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kültürün çarpıcı örneklerinden biri, Behbahan'da bulunan ve 2700 yıldan daha eski olan Ercan Kupası'nda görülen tasvirlerdir. Bu kupada insan, kuş ve hayvan figürlerinin yanı sıra çevresini saran dinamik ve hareketli motifler yer alır. Bu motifler, antik İran'da törenler ve festivaller sırasında oynanan geleneksel sporları ve oyunları tasvir etmiştir. Bu da İlam ve çevresindeki yerel sporların ve oyunların nedenli köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösterir. İlam'daki yerel oyunlar yalnızca bu bölgenin tarihi ve kültürünün ayrılmaz bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda halk arasında eğlence ve sosyalleşme aracı olarak da yaygındır. Bu oyunlar geçmişteki yaşam tarzı ve geçim biçimleriyle iç içe gelişmiş olup büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Bazıları hala genç kuşaklar arasında oynanmaya devam ediliyor. Bu oyunlar İlam halkının canlılığını ve hareketliliğini simgeler. Çoğu zaman çevreli uyum içinde şekillenmiş ve kahramanlık duygusunu pekiştirme, gösteri, işbirliği ve eğlence gibi işlevler taşımıştır. Basitliği ve oyun araçlarının kolay erişilebilir olması nedeniyle bu tür eğlenceler geçmişte daha çok göçebe ve çadırda yaşayan topluluklar arasında yaygındı. İlam halkı yaşam tarzı ve geçim biçimlerine bağlı olarak geçmişten günümüze kadar farklı yöntemlerle eğlenmiş, spor yapmış ve neşeli günlerde çeşitli oyunlarla vakit geçirmiştir. İlam ilinde geleneksel ve yerel oyunlar halk kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu oyunlardan biri olan Kelaverevan oldukça heyecanlı ve eğlenceli bir oyundur. Oyuncular iki eşit gruba ayrılır ve yere uygun büyüklükte bir daire çizilir. Kura ile seçilen grup dairenin içine 4 ayak üzerine yerleşir ve her oyuncunun başında bir şapka bulunur. Diğer grup ise dairedeki oyuncuların ayaklarına dokunmadan bu şapkalardan birini alıp önceden belirlenmiş ve uzakta bulunan bir noktaya hızla götürmeye çalışır. Bu sırada daire içindeki oyuncular kaçan oyuncuyu yakalamaya çalışır ve bazen şapkayı birbirlerine vererek onu durdurmaya çalışırlar. Eğer kaçan oyuncu şapkayı hedefe ulaştırırsa takımı bir puan kazanır. Ancak şapka hedefe ulaşmadan geri alınırsa oyun baştan başlar ve takımlar yer değiştirir. Bazen oyunun başında bir puan sınırı belirlenir ve hangi takım bu sınıra önce ulaşırsa nihai kazanan olarak ilan edilir. Bu basit ama oldukça hareketli oyun, İlam halkının eski spor geleneklerinin ve eğlencelerinin bir örneğidir ve günümüzde de genç kuşaklar arasında popülerliğini korumaktadır. İlam'da halk arasında büyük ilgi gören bir diğer geleneksel ve heyecanlı oyun ise Golan adını taşır. Bu oyun genellikle ilkbahar mevsiminde doğaya çıkıldığında oynanır ve iki farklı şekilde uygulanır. Birebir mücadele şeklinde ya da toplu olarak. İkili mücadele türünde her takımdan iki oyuncu oyun alanındaki daireye girer ve birebir rekabet başlar. Oyunculardan hangisinin ayağı yerden kesilirse o kişi kaybetmiş sayılır. Kazanan oyuncu gücü yeterliyse bir sonraki rakiple mücadeleye devam eder. Bu süreç her takımda son oyuncu kalana kadar sürer. Bu oyunda oyuncular omuzlarıyla birbirine temas eder. Temas yalnızca dirsekten yukarıya kadar olan kısmından ve omuz omuza olmalıdır. Bu sınırların dışındaki her türlü darbe kural ihlali sayılır ve oyuncu diskalifiye olur. Mücadele sırasında oyuncular tek ayak üzerinde durur ve diğer ayaklarını arkadan elleriyle sıkıca tutarlar. Oyunculardan biri öne, diğeri arkaya dönük durur. Bu da çarpışmalardan doğabilecek tehlikeleri azaltmak içindir. Bu sade ama enerjik oyun, İlam halkının rekabetçi ruhunu ve fiziksel becerilerini yansıtan güzel bir örnektir. İlam'ın en önemli kültürel cazibe merkezlerinden biri de el sanatlarıdır. Bu ürünler bölge halkının sanatsal ruhunu ve kültürel özgünlüğünü yansıtan zarif ve otantik eserlerdir. İlam elinin el sanatları şehir merkezli, köy kökenli ve göçebe topluluklar ait olmak üzere 3 ana gruba ayrılır. Bu gruplar içinde en öne çıkan ürünler arasında düz kilim ve kabartmalı kilim, ihracata yönelik halılar ve Kürt halısı olarak bilinen özel halılar, mocbafi, kara çadır dokumacılığı, keçe yapımı, geleneksel ayakkabı olan give dokumacılığı ve çeşitli ahşap eşyaların üretimi yer alır. İlam'ın geleneksel el sanatları oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Ancak son yıllarda yapılan yatırımlar ve kısa süreli eğitimlerle bölgedeki halı dokuma ustalarının yetenekleri modern bir biçimde gelişmiş ve zirveye ulaşmıştır. Halı, küçük halı ve kabartmalı kilimlerin tarihi İlam'da çok eskiye dayanır. Tarihi bulgular bu sanatın İranlı ve Çinli sanatçılardan etkilenerek şekillendiğini göstermektedir. Kabartmalı kilim, İlam'ın en özgün ve dikkat çekici el sanatlarından biridir. Bu kilim türü düz kilim dokuması ile halı düğüm tekniğinin birleşmesinden oluşur. Dokuma zemini klasik kilim yapısındadır. Ancak desenler halı düğümleriyle oluşturularak yüzeyden belirgin şekilde yükselir. Bu nedenle desenler dokuma tamamlandıktan sonra zeminden daha kabarık görülür. Ana malzemeleri yün ipliği ve pamuk ipliğidir. Pamuk ipliği çözgü için, yün ipliği ise düğüm ve atkı için kullanılır. Kabartmalı kilimin en belirgin özelliklerinden biri hafif olmasıdır. Kilim ne kadar hafifse dokuma tekniğinin o kadar ince ve kaliteli olduğunu gösterir. Bu kilimler zarif yapıları ve estetik görünümleri sayesinde duvara asmak için oldukça uygundur. Renklerin ve desenlerin uyumlu bir şekilde işlenmiş olması bu eserlerin sanatsal değerini daha da arttırır. Kilimlerin yanı sıra İlam elinde iki tür halı dokunmaktadır. Birincisi Kürt halısı olarak bilinen ve doğaçlama tasarımla üretilen halılardır. Bu halıların desenleri bölgenin yerel motiflerinden, doğasından ve kültürel dokusundan ilham alır. İkinci tür ise ihracata yönelik halılardır. Bu halılar İran'ın diğer illerinden alınan desenlerle, İlamlı sanatçılar tarafından yüksek bir ustalıkla çeşitli motiflerde dokunur. İlam'ın önemli el sanatlarından biri de ahşap işçiliğidir. Bölgedeki yağmur ormanları ve meşe, İran'da kıkım olarak bilinen Fransız akça ağacı, yerel adıyla kakek olarak bilinen bene, badem, ceviz ve dut gibi ağaç türlerinin çeşitliliği sayesinde bu sanat gelişmiştir. Ahşap işçiliği çeşitli ahşap kaplar, sandıklar ve müzik aletlerinin yapımını kapsar ve İlam'ın yerel sanat ve kültürünün önemli bir parçası olarak kabul edilir. İlam ilinin zengin el sanatları arasında geleneksel ve oldukça kullanışlı bir ayakkabı türü olan giveden bahsetmeden geçmek olmaz. Give yaz aylarında giyilen hafif ve dayanıklı bir ayakkabıdır. Özellikle uzun yürüyüşler için oldukça uygundur ve İran halkı arasında çok eski bir geçmişe sahiptir. Hatta Ahameniş dönemine ait kabartmalarda, örneğin Tahtacemşit ve Apadana sarayında give tasvirlerine rastlanmaktadır. Bu geleneksel ayakkabı özellikle Zagros bölgesinde yaşayan halklar arasında yani Kürt ve Lor topluluklarında yaygındır. Give, İran'ın merkezi illerinde öne çıkan el sanatlarından biri olarak kabul edilir. Bu iller arasında Lorestan, Çarmahal ve Bahtiyari, Kürdistan, Kermanşah, Hamedan, Kazvin, Zancan, Fars ve İlam yer alır. Give'nin üretim süreci tamamen el işçiliğine dayanır ve genellikle halı ipliği, ipek ipliği ile kumaş, deri veya kauçuktan yapılmış tabanlar kullanılarak hazırlanır. İlginç bir bilgi olarak Kürdistan ilindeki Merivan şehri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO tarafından Klaş'ın dünya şehri olarak tescillenmiştir. Bu da bu geleneksel ayakkabının İran kültüründeki önemini ve köklü geçmişini açıkça ortaya koymaktadır. Give Kürtçe'de klaş olarak bilinir ve genellikle İran'ın kırsal ve göçebe bölgelerinde kullanılır. Bu geleneksel ayakkabının tabanı sağlam bir kauçuk katmandan oluşur. Üst kısmı ise yün veya ipek ipliği ile örülür. Give'nin dayanıklığı, dokumacının ustalığına ve dokuma kalitesine bağlıdır. Bu işlem ince ve sıkı bir şekilde yapılmalıdır. Give'ler genellikle mavi, kırmızı, beyaz, kemik rengi veya siyah gibi renklerde üretilir. İlam ilinde Eyvan, Mehran ve İlam şehirleri give dokumacılığının önemli merkezleri arasında yer alır ve bu bölgelerdeki sanatçılar bu geleneksel sanatı ustalıkla yaşatmaktadır. İlhamın öne çıkan el sanatlarından bir diğeri ise maşk denilen su kırbası yapımıdır. Su taşıma kabı olarak bilinen bu geleneksel eşya İlam yerel dilinde kevne olarak adlandırılır ve İran'daki göçebe topluluklar arasında su, ayran, yağ ve diğer sıvıları saklamak için kullanılır. Bu kırba tabaklanmış keçi derisinden yapılır. Önce keçi derisi tamamen temizlenir, ardından caft adı verilen özel bir sıvıya batırılır ve içine sıvı doldurulur. Hik olarak da bilinen bu kap, derinin yalıtıcı özelliği sayesinde sıcak ve kuru bölgelerde suyu serin tutma işlevi görür. İran'daki göçebe ve yarı göçebe topluluğu arasında hik adı verilen su taşıma kırbanın kullanımı 5000 yıldan daha eski bir geçmişe sahiptir. Asur dönemine ait 3000 yıllık kabartmalar bu kapların su üzerinde yüzmek için de kullanıldığını göstermektedir. Günümüzde ise zamanla ve modern matara ile su soğutucuların yaygınlaşmasıyla birlikte hik ve geleneksel su tulumlarının kullanımı büyük ölçüde azalmıştır. Ancak ilginçtir ki hikin bir türü hala geleneksel müzik enstrümanı tulum olan neyemba'nın yapımında kullanılmaktadır. Son olarak şunu söylemeliyiz ki, İlam halkı özgür ruhlu, inançlı, misafirperver, dürüst, cesur ve vatanına bağlı insanlardır. Bu insanlar zengin kültürel miraslarına dayanarak kendilerine özgü dil özelliklerini, giyim tarzlarını ve geleneklerini tarih boyunca korumuş ve hala gururla yaşatmaktadırlar. Bu değerli insanlara saygı ve sevgiyle, İran'ın İlam iline yaptığımız yolculuğun sonuna geldik. Bu yolculuğun sonunda açıkça görülüyor ki İran'ın bu bölgesi diğer birçok bölgesi gibi yalnızca bakir doğa ve köklü tarihle değil, aynı zamanda eşsiz bir kültür, sanat ve geleneksel el sanatları hazinesiyle de doludur. Özgün müziklerden geleneksel oyunlara, zarif halılardan el yapımı giyve ayakkabılarına ve kadim su tulumlarına kadar her biri bu topraklara gönülden bağlı insanların yaşam ve sanat hikayesini anlatır. Bu kültürel miras, İlam halkının canlı ve dinamik kimliğinin bir göstergesidir. Gelenek ile modernliği ustalıkla harmanlayan, sanata ve inançla yaşamı anlamlandıran bir halkın hikayesidir. Sizlerle vedalaşmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.edib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Gününüz güzel, kalbiniz İran'ın güzellikleriyle dolu olsun. Bir sonraki buluşmaya dek sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Müslüman olan cenin bilimcisi Profesör Kate Moore şöyle diyor: "Ben miladi 7. yüzyılda harikulade meseleleri gündeme getiren Kur'an-ı Kerim'deki tıbbi bilgilerin doğruluğunu öğrenince, üstelik o dönemde cenin bilimi henüz gündemde bile olmadığı halde çok şaşırmıştım."
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin en büyük mucizesi, insanları hidayet ve saadet nuruna davet eden bir kitaptır. Nitekim İsra suresinin 9. ayetinde şöyle okumaktayız: "Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler." Bu semavi kitap insanları hidayete erdirmek için çeşitli yöntemlerden yararlanmıştır. Bu yöntemlerden biri, o güne kadar hiç kimsenin bilmediği bilimsel konuları açıklamaktır.
Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri şimdiye kadar başta bilim adamları olmak üzere birçok insanın hidayete ermesine vesile olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmakta: "Kendilerine bilgi verilenler Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilir." Tarih boyunca birçok insaflı ve garetsiz bilgin Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleriyle tanışınca bu semavi kitabın önünde eğilmiş, bazen de İslam dinini benimsemiştir. Kur'an-ı Kerim'in büyük bir titizlik ve en dakik biçimde hakkında söz ettiği konularından biri, insan ceninin şekillenmesi ve gelişme sürecidir. Üstelik Kur'an-ı Kerim bu konuyu tam 1400 yılı aşkın bir süre önce ve cenin bilimi diye bir şey olmadığı günlerde beyan etmiştir. Bu bilimsel konuyla ilgili ayetler cenin bilimcilerinin dikkatini çekmiştir.
Kanadalı Profesör Kate Moore, dünyanın en seçkin cenin bilimcilerinden biridir ve bu bilimin babası olarak da bilinir. Profesör Moore, 1984 yılında Kanada'nın Kadabra Derneği'nin JCB adlı en muteber ödülünü kazandı. Profesör Moore, başka birçok bilimsel ödülün de sahibi oldu. Profesör Moore, bundan önce Kanada Kadabra Derneği Başkanı, Amerikan Anatomi Departmanı Başkanı, Tıp Bilimleri Merkezi 2. Başkanı ve diğer birçok mevkide görev yaptı. Ancak hiç beklenmedik bir hadise bu büyük bilginin kişisel ve bilimsel yaşamının yönünü değiştirdi. Bir gün bazı İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan nutfenin oluşması ve ceninin gelişmesi hakkındaki ayetleri toplamaya ve bu ayetlerin bilim dünyasının en son bulguları ile karşılaştırmaya karar verdi. Bu alimler cenin biliminin en seçkin şahsiyeti Profesör Moore'dan onlara bu konuda yardımcı olmaya davet etti.
Profesör Moore ilkin bu öneriye şaşırmıştı ki bu da gayet doğaldı. Profesör Moore'a göre Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce insan cenini hakkında yazılmış olan şeyler günümüzde bilimsel ilerlemelere bakıldığında pek fazla gerçekçi ve geçerli olamazdı. Profesör Moore bu konuda şöyle diyor: "Ben eskiden Müslümanların miladi 10. yüzyılda bilimsel azametini biliyordum ve yine tıp bilimine büyük hizmetlerde bulunduklarını da okumuştum. Fakat Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadislerde ilmi ve tıbbi konular hakkında neler söylendiğini pek bilmiyordum.
Tahran Radyosu.
Her neyse, Profesör Mor Müslüman alimlerin ısrarını görünce Kur'an-ı Kerim'de cenninle ilgili ayetleri incelemeyi kabul etti. Ancak bu ayetleri ve manalarını okuyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Kendisi dünya çapında ünlü bir cenin bilimcisi olan Profesör Mor, Kur'an-ı Kerim'in bu denli titiz ve dakik bir şekilde cenninle ilgili ilmi noktaları beyan ettiğini okuyunca hayrete düştü. Üstelik bilim, Kur'an-ı Kerim'in 1400 yıl önce beyan ettikleri bilimsel gerçekleri yeni yeni keşfetmişti. Örneğin, Şura suresinin 12 ile 14. ayetleri şöyle buyuruyor. Andolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere, iskelete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir.
Profesör Mor, Kur'an-ı Kerim'de seçilen ayetleri dikkatle okuduktan sonra şu açıklamayı yaptı. Kur'an-ı Kerim'in cenin bilimiyle ilgili çoğu ayetleri yeni ve modern cenin bilimiyle tıpatıp ve çok muhteşem bir şekilde uymakta ve kesinlikle bir çelişki söz konusu olmamaktadır. Ancak Profesör Mor hala Kur'an-ı Kerim'de yer alan ceninin evrimi hakkındaki bazı noktaların kavramını anlayamıyordu. Profesör Mor bu konuda da şöyle diyor. Bazı ayetler var ki onlar için kesin bir bilimsel açıklama bulamıyorum ve cenin bilimiyle ilgili yeni yazılarda ve raporlarda da bu konulara değinilmediği için doğru olup olmadıkları konusunda kesin görüş beyan edemiyorum. Örneğin Alak suresinin 1. ve 2. ayetleri şöyle diyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı.
Bu ayetlerde kullanılan alak sözcüğünün Arapça'da bir anlamı sülüktür. Profesör Mor, cenenin ilk başta sülüğe benzetilmesi konusunda hiçbir düşüncesi veya varsayımı yoktu. Bu yüzden Profesör Mor, laboratuvarda cenenin ilk merhalesini bir sülüğün şekliyle karşılaştırdı ve ikisinin benzerliğinden bir kez daha hayrete düştü. Gerçekte Profesör Mor, şimdiye kadar cenin hakkında bilmediği bir bilgiye Kur'an-ı Kerim sayesinde ulaşmıştı.
Kur'an-ı Kerim'in cenin hakkında mucize niteliğindeki bilgileri öğrenen Profesör Mor şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in tıbbi açıklamalarının doğruluğunu öğrenince bu kitabın bu gerçekleri miladi 7. yüzyılda yani cenin bilimi henüz ortaya çıkmadan beyan ettiğini de öğrendim ve bu kez daha da şaşırdım. Profesör Mor, Kur'an-ı Kerim ayetlerini doğrulamakla yetinmedi, bu gerçekleri yazdığı kitaplarına da aktardı. 1982 yılında Profesör Mor'un Gelişmekte Olan İnsan adlı Kur'an-ı Kerim marifiyle tanıştıktan sonra yazdığı kitabı En İyi Tıp Kitabı ödülünü kazandı. Bu kitap birkaç dile çevrildi ve cenin biliminde ders kitabı olarak kullanıldı.
Kanadalı bir genç Profesör Mor, Kur'an-ı Kerim üzerindeki araştırmalarını sürdürdü ve daha önemli sonuçlara da ulaştı. Profesör Mor şöyle diyor, son 4 yılda Kur'an-ı Kerim ve İslami hadislerin üzerine yaptığım sıkı araştırmalarım, düzenli bir sınıflandırılmış sistemin varlığını gösteriyor ki bu sistem tecrübeye dayalı bilimin ürünü olamaz. Böylece Profesör Mor, Jülen'in oluşum ve gelişim sürecinin bu denli dakik bir şekilde hem de 14 asır önce beyan edilmiş olması bir insanın işi olamayacağını ve beşerin ötesinde bir gücün ürünü olduğunu itiraf ediyor.
Profesör Mor Kahire'de bir konferansta bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in insan evrimiyle ilgili ayetlerinin doğru olduğunun belli olması benim için çok sevindirici durumdu. Özellikle şahsım için bu sözlerin Yüce Allah tarafından olan sözler olduğu ispat edildi. Zira bu sözlerin büyük bir bölümü asırlarca keşfedilmedi ve bu da Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ispat ediyor.
Gerçekte Profesör Mor bu açıklamalarıyla İslam'ı onaylıyordu. Profesör Mor, Moskova'da Kur'an-ı Kerim'in ilmi mucizeleri hakkında düzenlenen bir konferansta bir gazetecinin "Acaba siz Müslüman mı oldunuz?" sorusuna verdiği cevapta şöyle dedi. "Hayır ama şahadet ediyorum ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı ve Muhammed de Allah'ın peygamberidir. Profesör Mora bu inançla artık siz bir Müslümansınız." dendiğinde o da şöyle karşılık verdi. "Ben şimdi de Müslüman olduğumu ilan etmeden ağır sosyal baskıların altındayım. Ama eğer bir gün Kate Moore Müslüman olmuş diye duyarsanız şaşırmayın."
Gerçekte cenin bilimi alanının ünlü bir bilgini olan Profesör Moore'un İslam dinine iman etmesi İslam muhalifleri için üzücü ve kötü bir olaydı. Ve bu yüzden Profesör Moore'u bu inancını aleni etmemek için baskı altında tutuyordu. Ancak bir yıl sonra Kate Moore Müslüman olduğunu açıkladı ve bu açıklaması başta mesai arkadaşı Dr. Tivien Persaud olmak üzere bazı cenin bilimci arkadaşlarının da Müslüman olmalarına vesile oldu.
Profesör Persaud, anatomi uzmanı, bebek ve çocuk sağlığı uzmanı ve üniversite öğretim üyesidir. Persaud onlarca kitap ve makale yazmaktan başka, Profesör Mora da bazı kitaplarını yazmakta da yardımcı oldu ve yine 1991 yılında JCB ödülünü kazandı. Profesör Persaud şöyle diyor, "Kur'an-ı Kerim'de gündeme gelen ilmi konu çok fazladır ve Profesör Mora'nın da belirttiği üzere ben de tüm bu kavramların ilahi vahye dayalı olduğunu ve bundan başka bir kaynağı olamayacağını itiraf ediyorum." Böylece Profesör Persaud da İslam dinine iman ettiğini ilan ediyor.
Profesör Persaud İslam dininin cenin bilimi hakkındaki zengin ilmi açıklamaları konusunda Kur'an-ı Kerim'den başka hadisleri de önemsiyor ve İslam peygamberinden şu hadisi hatırlatıyor. Nutfe bağlanmasının üzerinden 42 gece geçtiğinde Allah bir meleği gönderiyor. Melek nutfeyi adam kılığına dönüştürüyor ve göz, kulak, deri, et ve kemik yapıyor. Kanadalı Profesör Persaud bu hadisi şöyle izah ediyor. Eğer 35 günlük bir cenin röntgenine bakacak olursak bu görüntüde insan yüzünü ayırt edemeyiz. Ta ki cenin 42 günlük olana kadar. Bundan sonra cenin tamamen şekil değiştiriyor ve insan görünümüne giriyor.
İşte böylece Kur'an-ı Kerim'in ilmi mucizeleri de Kate Moore ve Persaud gibi ünlü bilim adamlarını da İslam hakikatleriyle tanıştıracak. Onları ilahi hidayet nuruna doğru hidayete erdiriyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih aleyhisselamdan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam "Allah'ım umut ve arzuyu ona geri ver" şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam yaşlı adamın yanına giderek "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın," diye sorunca adam şöyle dedi. "Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki?" düşündüm. "Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli?" diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serat gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir yerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen bölümde Hoca Nasirettin Tusi olarak ün yapan Muhammed bin Hasan Cehrudi Tusi'nin Kameri 597 yılında İran'ın kuzeydoğusundaki Tus kentinde dünyaya geldiğini anlattık. Tusi, Kur'an-ı Kerim, fıkıh, usul, mantık, hikmet ve diğer ilimleri babası ve dayısından öğrendi. Daha sonra ilmini tamamlamak üzere o çağda İslam ülkelerinde önemli ilim merkezi olan Nişabur kentine gitti ve çağının en seçkin bilim adamı oldu. Horasan toprakları Moğolların saldırılara maruz kaldığı yıllarda Tusi, İsmaili kalelerine sığındı ve burada birçok eserini telif etti. Ancak Moğol hükümdarı Helekuni'nin İran'a girmesi ve İsmailiye kalelerini yıkmasının ardından Tusi Helekuni'nin hizmetine girdi ve Helekuni onu baş vezir yaptı. Helekuni Hoca Nasreddin Tusi'ne yaptığı istişarenin ardından ve diğer bazı müşavirlerinin muhalefetine karşın Bağdat'ı fethetti ve bu büyük fetihten sonra Tusi'yi Merak-ı Rasathanesini inşa etmekle görevlendirdi. Merak-ı Rasathanesi 400 bin enfes ve ender eserleriyle o çağın en büyük kütüphanesiydi. Yine dedik ki Hoca Nasreddin Tusi çağının özellikle fıkıh, hikmet, kelam, mantık, matematik, nücum ve ahlak ilimleri başta olmak üzere birçok ilimde üstün bir yeteneğe sahipti. Geçen bölümlerde Tusi'nin bazı eserlerinden de söz ettik. Şimdi yine bu büyük İranlı bilginin bazı eserlerini sizlere tanıtacağız.
Öklit geometrisi ilkeleri tahriri ya da geometri ilkeleri geometri bilim dalında bize ulaşan en mükemmel kitaptır. Yunan matematikçi Öklit'in kitap Abbasi halifeleri döneminde birkaç müneccimin çabaları sonucu Yunan dilinden Arap diline çevrildi. Tusi aynı tercümeyi kullanarak geometri biliminin ilkeleri yeniden yazmaya başladı. Kitapta 13 makale yer alırken daha sonralarda 2 makale eklendiği anlaşılıyor. İlk 6 makale düz geometri hakkında ve 7. ila 10. makaleler aritmetik ve sayıların özellikleri ve 11. ila 13. makaleler uzay geometrisiyle ilgilidir. Amerikalı tarihçi George Sarton, Bilim Tarihi adlı eserinde Tusi'nin bu eseri Euclides'i izlediği için birkaç asır boyunca matematik bilginleri tarafından çok benimsendiğini belirtiyor.
Ziyuci İlhani, Hoca Nasreddin Tusi'nin Fars dilinde kaleme aldığı en ünlü eserlerinden biridir. Zir müneccimlerin dilinde yıldızlara ve gökyüzündeki cisimlerin hareketlerinin azat edilmesiyle elde edilen bilgilerin yazıldığı kitabın adıdır. Tusi, yıldızları rasat etme işinin tamamladıktan sonra tüm bulgularını Ziyuci İlhani adlı eserinde 4 makalede topladı. Birinci makale Marifeti Tavahir, ikinci makale Marifeti Seyri Kevakip yani yıldızları seyri ve enlem ve boylamlara göre konumu, üçüncü makale Zaman Tanımı ve dördüncü makale Nücum Bilimindeki diğer hareketlerle ilgilidir. Eserin ön sözünde Moğolların lideri Cengiz ve torunlarından söz ediliyor. Yine ön sözünde Meragı Rasathanesi'nin Kameri 657 yılında inşaatına başlandığı anlaşılıyor. Tusi'nin Ziyuci İlhani adlı eserine birkaç muteber şerh yazıldığı da biliniyor.
Ahlak-ı Nasiri, Hoca Nasreddin Tusi'nin Güney Horasan valisi Nasreddin Muhteşem'in talebi üzerine pratik hikmet ve ahlak hakkında telif ettiği eserin adıdır. Bu eser Fars dilinin ahlak ve pratik hikmet üzerine yazılan en değerli eseri sayılır. Eserde ahlak, tehsibi, evin yönetimi, hükümet gibi başlıklar yer alıyor. Gerçi birçok hekim ve alim bu başlıklarla ilgili ayrı ayrı eserleri kaleme almıştır. Fakat Tusi tüm bu başlıkları bir arada ve Ahlak-ı Nasiri adlı eserde topladı. Eserin girişinde eseri anlamak için Doğu felsefesinden ne gerekiyorsa en güzel tarzda beyan etti.
Hoca Nasreddin Tusi'nin tıp alanında da bazı eserleri bulunuyor. Ancak gerçekte Tusi, matematik, nücum, mantık ve felsefe üzerinde durduğu kadar tıp bilimi üzerinde durmadı. Tusi, tıp bilimini bir süre o dönemin büyük tabibi Kutbettin Mısri'den ve hikmeti de İmam Fahr-ı Razi'nin talebelerinden öğrendi. Ve anlaşılan İbn-i Sina'nın Kanun adlı eseri de kendisinden ders aldı. Tusi tıp bilimi alanında öncü tabipler olan Razi, Ahvazi ve İbn-i Sina ve İslam tıbbi tercüme edenlerle hemfikirdi. Tusi, Razi ve İbn-i Sina gibi hastaları hastanelerde tedavi etmekle uğraşmadı ve daha çok matematik, nücum ve felsefe üzerinde çalıştı.
Hoca Nasreddin Tusi Arapça, Farsça şiirler de yazdı. Öyle ki kendisinden sonra gelen tarihçiler ve tarih yazarları onu şair olarak tanıyordu. Tusi edebiyat alanında da oldukça titiz bir eleştirmendi. Bu büyük bilgin kendi çağının en seçkin şiir uzmanlarından biriydi ve Humam Tebrizi ve Esiruddin Umani gibi talebeler yetiştirdi. Tusi birçok İranlı bilgin eserlerini Arapça yazmayı tercih ettiği bir çağda değerli Farsça eserlere imza atarak Fars dili ve edebiyatına büyük hizmet sundu. Tusi'nin kelamının akıcı olması başka bilginlere göre sahip olduğu üstünlüklerden biriydi. Tusi, Moğol istilası döneminin diğer yazarlarından farklı olarak yazılarını gayet sade ve akıcı bir dille yazıyordu ve yazılarını şiirden başka nesir yazılarında da usta biri olduğunu gösteriyor.
Tusi'nin edebiyat ve şiir alanındaki eserlerine Esasul İktibas, Miyarul Eş'ar ve Tecridi Mantık adlı eserleri örnek vermek mümkün. Miyarul Eş'ar adlı eser Kameri 649 yılında yazıldı ve şiir tekniklerini içeriyor. Tecridi Mantık Kameri 656 yılında yazıldı ve Tusi eserin son bölümünde şiirden söz etti. Esasul İktibas adlı eser, Tusi'nin mantık ilmi hakkındaki en önemli eseridir ve Kameri 642 yılında Farsça yazıldı. Eserde 9 makale yer alıyor ve her makalede birkaç teknik anlatılıyor. 9. makale ise şiir hakkında. Bu eser, İbn Sina'nın mantık ve felsefe üzerine yazdığı Şifa adlı eserinden sonra bu bilim üzerine yazılan en büyük ve en önemli eserdir.
Hoca Nasreddin Tusi'nin kelam ilmi üzerinde yazdığı en önemli eseri Tecridul Akaid adlı eserdir. Bu kitap akaid ilkeleri üzerine yazılan en iyi özet eserdir. Tusi eserin ön sözünde şöyle diyor: "Bu kitabı en iyi yöntemle düzenledim ve bana delillerle ispat olunanın ve inandığım şeyleri bu kitapta yazdım." Kitap 6 bölüme göre düzenlenmiş bulunuyor. Eserin 4. ila 6. bölümlerinde nübüvvet, imamet ve maat ve ispatları yer alıyor. Bu eser yazıldığı çağda büyük ün yaptı ve birçok bilgin eserin reddi veya kabulü üzerinde şerhler yazdı.
Hoca Nasreddin Tusi aynı zamanda Osaful Eşraf adlı eseri telif ederek bir arif olarak konumunu pekiştirdi. Tusi bu eseri Moğol hükümdarlarının bilge veziri Hoca Şemseddin Muhammed Cüveyni'nin ricası üzerine yazdı ve eserde kıyamet, cennet ve cehennem gibi konulara irfani bir açıdan yaklaşarak değindi. Tusi'nin başlangıç ve son anlamına gelen Mebda ve Maat adında bir eseri daha bulunuyor. Tusi bu eserde adından da anlaşıldığı üzere yaratılışın başlangıcını, kıyamet gününü, cennet ve cehennem irfani bakış açısıyla irdeliyor.
İranlı büyük bilgin Hoca Nasreddin Tusi'den fıkıh, coğrafya, maden bilimi, tefsir, talim ve terbiye, musiki ve diğer birçok bilimsel alanda değerli eserler geride kalmıştır.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-16 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.